Ayrım 8.
Ah biz eşekler, Aziz Nesin, Tekin Yayın Evi, 4. basım 1974. Okuyan Levent Filyoz. Yaşlı adam rezalet dedi, neredeyse kışlarını açacaklar. Öbürü içini çektikten sonra, ah ah rahmetli sağ olacaktı ki dedi, gösterecekti bunlara. Bakalım o zaman kışlarını açabilirler miydi? Önlerinden geçen bereli bir genç adam durdu, sırıtarak lafa karıştı. Ho ho, o zaman daha iyi açarlardı. Bırak açmayı, sen hiç kapamazlardı ki. Neden? Rahmetli hoşlanırdı böyle şeylerden de. Yaşlı adam, ulan senin yaşın ne başın ne, sen nereden bileceksin rahmetlinin zamanını, kopuk diye bağırdı. Bereli savuşup gitti. Yaşlı adam, işte böyleleri herkese rahmetliyi yanlış anlatıyorlar dedi. Köylü kılıklı, ben de rahmetlinin zamanına yetişemedim ama dedi, duyduklarıma göre o zamanlar iyiymiş. Kadınlar eteklerini şimdiki gibi kalçalarına kadar açamazlardı. Ben de dertliyim de bey amca. Nedir derdin? Almanya'ya işçi gitmiştim, oradayken karım için kötü yola düşmüş diye duydum. İşte o yüzden kalktım geldim. Şimdi karımla mahkemelik olduk. Rahmetlinin zamanında olsaydı böyle şeyler katiyen olmazdı. Rahmetli sağ olacaktı ki görecektin sen. Bu hale hiç gelir miydik? Adam oturduğu sıradan kalktı, parktan çıktı. Daha önce hiç geçmediği yollara saptı. Az ötede toplanmış kalabalığa yöneldi. Ne var, ne olmuş diye sordu. Yapı çökmüş de. Yeni mi? Yok, bir hafta 10 gün oluyormuş. Şişman bir adam, neyse ki can kaybı yokmuş dedi. Yanındaki kısa boylu, her şey bozuldu, her şey dedi. Çimentolar bozuk, demirler eksik, rüşvetle ruhsat verilir. Para yedirip plan onaylatırlar, elbette çöker. Biz arada bir çökenlere değil, neden öbürleri çöküp başımıza yıkılmıyor diye şaşarım. Şişman adam, hey gidi hey dedi, rahmetlinin zamanında yapı çöktüğü hiç duyulmuş mu? Kısa boylu, çökmezdi dedi, çökemezdi, ne haddine, hele bir çöksün. Bir yaşlıca kadın, rahmetlinin zamanında düzen vardı, düzen dedi, hem de öyle bir düzen. Ah ah, rahmetli sağ olacaktı ki. Adam yürüdü, yolu üstündeki bir çayhaneye girdi, içerisi kalabalıktı. Yanındaki masada oturanlar son milli futbol maçı üzerinde konuşuyorlardı. Tavla oynayanlardan biri pulu hızla çarparak, yuf ulan be dedi, Lüksemburg'a da yenilir mi yahu diye bağırdı. Karşısındaki rahmetli sağ olacaktı ki dedi, biz de her şeyi rahmetlikten bekliyoruz be kardeşim, rahmetli buna ne yapsın yahu? Ben şimdi için söylemiyorum, rahmetli bugün ne yapsın? Hiç, ama rahmetlinin zamanında Lüksemburg'a yenileceklerdi ki. Rahmetlinin zamanında yenilmezdik ki. Ben de onu söylüyorum ya kardeşim, rahmetlinin zamanı başkaydı, başka. İki masa ötede oturanlar da son aylardaki korkunç zamlardan konuşuyorlar, pahalılıktan yakınıyorlar, rahmetlinin zamanını geçmişin bir altın çağı olarak anıyorlardı. Bir yaşlı adam İsa öncesini anlatır gibi, rahmetlinin zamanında aylığım 59 liraydı dedi, bu parayla 6 kişilik aile geçindiriyordum. Bu zamanda 59 liraya ayakkabı penceletemezsin, rahmetli sağ olacaktı ki. Yanındaki sordu, ne yapardı dersiniz? Ne mi yapardı? Bir kere kız gibi saç uzatan delikanlıların saçlarını kestirirdi, ah ah. Adam çayhaneden çıktı, biraz yürümüştü ki önünden geçtiği bir karakolun kapısından serseri kılıklı bir adam fırladı. Sözlerinden karakolda dayak yediği anlaşılıyordu. Hem ağlıyor hem bağırıyordu. Dövün bakalım, dövün, buldunuz benim gibi kimsesiz birini, dövün. Ama rahmetli sağ olsaydı o zaman zor döverdiniz. Serseri kılıklı genç o denli çok bağırdı. İlendi ki karakolun kapısına çıkan komiser, defol oradan diye bağırdı, rahmetliymiş. Ulan sen rahmetlinin adını ağzına alacak adam mısın be? Rahmetli sağ olsaydı sen nasıl o zaman gününü görürdün? Serseri içini çeke çeke, zararı yok dedi, rahmetli sağ olsaydı da ben de günümü görseydim, ama o zaman sen de gününü görürdün. Böyle söyleyip kaçtı serseri, yoksa koşan komiser arkasından yetişecekti. Adam yürüdü, durakta dolmuşa bindi, solundaki iki kadından biri öbürüne kocasının baskısından yakınıyor, rahmetliyi özlemle anarak onun zamanında böyle şeylerin yapılamayacağını söylüyordu. Adam evine geldi, az sonra kapı çalındı, gelen üst katta oturan ev sahibiydi. Acaba kira istemeye mi gelmişti? Buyurun efendim. Oturdular, nasılsınız, eksik olmayın, siz nasılsınız falan filan, şey bu havalar. Tanış olmayan insanların laf bulup konuşmaları ne de zordur. Daha daha nasılsınız? Nasıl olalım, rahmetli sağ olacaktı ki. Ah ah, rahmetlinin zamanında böyle miydik? Rahmetlinin sağlığında. O zamanlar uzun uzun hiç sıkılıp usanmadan konuştular. Ev sahibi gittikten sonra adam düşündü. Rahmetli, rahmetli olalı şunca yıl olmuş. Rahmetli de olmasaydı şunca yıldan beri konuşacak söz bile bulamayacaklardı. Adam mırıldandı. Hey gidi hey, rahmetli sağ olacaktı ki şimdi. En güzel sermaye, özel sermaye. Sayın dinleyiciler, radyolarımız halkımızı ekonomi bilimi alanında aydınlatmak amacıyla En Güzel Sermaye, Özel Sermayedir adlı yeni bir kültür programı dizisinin yayınına başlamış bulunuyor. Bu bilimsel yayın programını Milli Bankalarımızın Yönetim Kurulu üyeliklerinde görevli bir profesörler kurulu hazırlamıştır. İlgiyle dinleyeceğinizi umduğumuz bu program dizisinin ilk günü sunuyoruz. Sayın dinleyiciler, bilindiği gibi 2 yıl önce yurdumuzda bir takım reformlar yapılması için karar alınmıştı. Ancak bu kararın alınmasından 2 yıl sonra reform tasarılarına başlanması yolunda çalışmalara girişilmesi için ortamın hazırlanmasının gerekli olup olmadığı üzerinde tartışmaların yürütülmesinin düşünülmesine başlanmıştır. Böyle bir dönemde iktisat bilimi açısından soruna ışık tutmak yararlı olacaktır. Bu konuşmamızda özel sermayenin memleketin kalkınmasındaki rolü üzerinde durmak istiyoruz. Batı medeniyetinin temsilcileri olan Avrupa ülkeleri ve Amerika, bugünkü seviyelerine ancak özel sermayenin desteğiyle ulaşabilmişlerdir. Amerika'da hayat seviyesinin neden gökdelenlerin seviyeleriyle doğru orantılı olduğunu anlamamız gerekir. Özel sermaye kendine en uygun ortam olarak serbest ticaret alanında gelişebilir. Tarihimizde ve geleneğimizde serbest ticaretin çok eski ve önemli bir yeri vardır. Doğu'nun büyük bilgini ve iktisatçıların en derini olan İbn-i Keramet Deruni, daha Adam Smith'ten 300 yıl önce Arapça olarak kaleme aldığı Mafiş Gırgır İlla Mangır adlı eserinde Ahzü İta Carcar ve El Kasibi Tüccar buyurmuştur. Tabii ne demek istediği açıkça anlaşılıyor. Adam Smith'in İbn-i Deruni'nin bu eserinden yararlanarak ve onun etkisinde kalarak her türlü ticaret serbesttir rezalet diye özetlenebilecek olan ekonomik sistemini kurduğu bilinmektedir. Adam Smith şöyle demiştir: Les ve passe, les sefer, tro jelo transfer, yani Türkçesi bırak ziflensin, boşver zıkkımlansın demektir. 18. yüzyıl sonlarında 1723-1790 tarihlerinde yaşamış olan Adam Smith İskoçya'da doğmuştur. İskoçyalıların dünyanın en mühetli insanları olduğu bilinir. İşte bu nedenle İskoçyalı Adam Smith'in de bir iktisatçı olması gayet tabidir. Nasıl Bolu'dan ünlü aşçılar yetişirse İskoçya'dan da büyük iktisatçılar yetişir. İskoçya'da doğan Adam Smith yurdumuza Şişli ve Maçka'da doğan yüksek sosyetenin özel sermayelerini çok etkilemiştir. Yurdumuzu yönetenlerse her başları sıkıştıkça can kurtaran simidine sarılır gibi Adam Smith'e sarılmışlardır. Glasgow ve Oxford Üniversitesi'nde öğrenimini bitirdikten sonra Edinburgh Üniversitesi'nde hocalık eden Adam Smith, 40 yaşındayken hocalığı bırakıp bir asilzade çocuğun arkasına takılarak onunla birlikte Fransa ve İsviçre'de turneye çıkmıştır. Düklerle, kontlarla, lordlarla arayı düzen Adam Smith, 1746'da yurduna dönünce liberalizmin temel kitabı olan Le Recherche sur la Nature et la Cause de la Patacose adlı kitabını yazmıştır. Milletlerin Mangırı Bulmak ve Küpü Doldurma Yolları adlı bu kitabıyla klasik liberalizmin babası olan Adam Smith, bugünkü özel sermayenin de aile dostu, genç özel sermayecilerin de bey babası sayılır. Bırak yapsın, tutma geçsin, koy ver olsun demek olan liberalizmin esaslarını şöyle özetleyebiliriz. 1. İş bölümü. Yorganını ayağına göre değil, ayağını yorganına göre uzat, çizmeden yukarıya çıkma. 2. Rekabet. İlerlemenin tek yolu rekabettir, rekabetle karabeti birbirine karıştırma. 3. Her koyun kendi bacağından asılır, her öküz kendi boynuzundan çekilir, herkes kendi paçasını kurtarsın. 4. Kılıç kuşananın iş becerenindir, becerebilene aşk olsun. 5. Gemisini kurtaran kaptan kör eline geçirdiğini sever. 6. Zengin arabasını dağdan aşırır, yoksul düz ovada yolu şaşırır. 7. Parayı veren düdüğü çalar, arkasına güvenen borazancı başı olur. 8. Hak değirmende bulunur, altta kalanın canı çıksın. Adam Smith ortaya koyduğu bu ilkelerle en güzel sermayenin özel sermaye olduğunu ispat etmiş bulunuyor. Biz bugün özel sermayenin yerlisini yabancısını ayırt etmemeliyiz. Çünkü yabancı sermayenin desteğine de ihtiyacımız vardır. Yabancı sermaye ile düzelebiliriz ve Batı medeniyeti yoluna düzülebiliriz. Özel sermaye düşmanları yabancı sermayeyi yalnızca barlardaki, pavyonlardaki yabancı uyruklu konsomatrisler, striptizciler, dansözler olarak göstermeye çalışmaktadırlar. Ekonomi bilimindeki sermaye ile o biçim sermayeyi birbirine karıştırmamalıdır. Batı dillerinde sermayeye kapital denilir. Kapitalist elindeki sermayesini işleten, yani iş adamı demektir. Sermayeyi işletmenin en kazançlı yolu ise ticarettir. İşte bu nedenle tüccarlar bir ülkenin kalkınmasında üstlerine büyük görevler almışlardır. Bir şairimiz bu konuda şöyle demiştir: tüccarları çalışmayan memleket nehirleri kurutulmuş gibidir. Krediler kesilirse felaket, dağa çıkmak, adam soymak tabiidir. Bu değerli şairimizin de dediği gibi memleketin nehirleri kurumuş çorak bir toprağa, bir çöle dönmemesi için devlet kesesinin açılması, tüccarlarımıza kredi verilmesi gerekir. Yalnız burada şunu da belirtmemiz gerekir ki bankalara en az birkaç milyon liralık borç takarak piyasadaki itibarlarını henüz ispat etmemiş ve bankaların alacaklarını kurtarmak için daha çok kredi açmaya çırpındıkları insanlar dışında kalanların konumuzla bir ilişkisi yoktur. Ellerindeki küçücük sermayeyle çalışıp zorlukla geçinmeye uğraşanların kendini tüccardan sayıp övünmeleri hiç doğru olmaz. Dünyada yapılan istatistikler göstermiştir ki herhangi bir ülkede devlet tüccarlara bol kredi açmazsa, o ülkede soygunculuk, dolandırıcılık, hırsızlık, yan kesicilik artmaktadır. Bir devlet bu gibi kötülüklerin önlenmesini istiyorsa, tüccarlarına bol krediler açarak onların kanun dışı yola sürüklenmesine engel olmalıdır. Çünkü kredi ve sermaye bulmak yüzünden dağa çıkanlar, yol kesenler, bu gibi kötü yollara sapmak zorunda kalanlar bulunmaktadır. Bu gibi kimseler devletten bol bol krediler sağlayabilseler de o zaman hiç de dağa çıkıp yol kesmez, soygunculuk, eşkıyalık yapmak zorunda kalmaz, kanun dairesine şehirde ticaret yaparlardı. Özel sermayenin havasında gelişebileceği liberalizm özgürlük demektir. Fiyat kontrolü, satış sınırlandırılması, servet bildirisi gibi tedbirler ise özgürlüğü sınırlayan etkenlerdir. Bunlar bir ülkenin ticaret hayatını öldürür, gümrük duvarları ise bir ülkeyi cezaevine çevirir. Ticarete karşı gümrük duvarları yerine çoktan eskimiş, modası geçmiş, yabancı düşüncelere karşı duvarlar çekilmelidir. İngiliz Adam Smith'in 250 yıl önceki liberalizm düşünceleri ise bizim ulusal bünyemize son derece uygundur. Reformlar yapılması için karar alınmasından 2 yıl sonra reform tasarılarına başlanması yolunda çalışmalara girişilmesi için ortamın hazırlanmasının gerekli olup olmadığı üzerine tartışmaların yürütülmesinin düşünülmesine başlandığı bu günlerde reformlara yardımcı olmak amacıyla düşüncelerimizi açıklamış bulunuyoruz. Neden bu hale düştük? Yaşadığım 60 yılın içinde iktidar baskısının en çok arttığı günlerdeydik. Her şeye egemen olan çıkarcılar gerçeklerin açıklanmasına katlanamıyorlardı. Doğruları söyleyip yazanları türlü yasadışı yollarla, baskılarla susturuyorlardı. Halk görülmemiş darlık, anlatılamaz sıkıntı içindeydi. Geçim çok zorlaşmıştı. Baskı günden güne artıyor, yaşamak da gittikçe zorlaşıyordu. Herkes birbirine neden bu hale düştük diye sormaktaydı. O tarihte bir gazetede fıkra yazarıydım, her gün yorumlar yazıyordum. Ben de herkes gibi kendi kendime neden bu hale düştük diye soruyor, kendi soruma bir cevap bulamıyordum. Ama kafamın içinde hep bu soru vardı, bir burgu gibi beynimi oyup duruyordu. Okurlarımdan gelen mektupları atmam, onları bir dosyaya korsaklarım. Bununla da yetinmem, dosyalardaki mektuplar artınca onları konularına göre ayırır, yeniden dosyalarım. Sıralayıp ayırdığım o okur mektuplarından bir bölümü bir türlü cevabını bulamadığım, neden bu hale düştüğümüz sorusuna cevap vermekteydi. Onun için o mektupları koyduğum dosyanın üstüne neden bu hale düştük diye yazmıştım. Aradan yıllar geçti, ben o dosyayı çoktan unutmuştum. Geçenlerde birkaç arkadaş toplanmış aramızda neden bu hale düştüğümüzü konuşuyorduk. Herkes bir başka neden gösteriyordu. Ama bu nedenler yeter inandırıcılıkta görülmediğinden her konuşan sözünü aynı soruyla bitiriyordu. Neden bu hale düştük? Birden o eski okur mektuplarını anımsadım. Ben de sanırım bu soruyu cevaplandırabilecek bir dosya var dedim. Dosyayı getirdim, dosyadaki mektuplardan gelişi güzel birkaçını okudum. Okuduğum mektupları hiçbir değişiklik yapmadan buraya aktarıyorum. Muhterem efendim, zat-ı halinizin pek kıymetli yazılarınızı 20 seneden beri devamlı surette zevk ve istifade ile okumaktayım. O tarihte ben 8 yıllık yazardım. Medeni cesaretinizin sonsuz hayranıyım, tahammül edilmez çilesini doldurmakta olan milletimizin, sizin cesur ve namuslu kaleminize bugün her zamankinden daha çok ihtiyacı var. İşte bu sebepledir ki bendenizde son çare olarak size müracaatı uygun gördüm. Hükümet makamlarının ihmal ve ilgisizliği yüzünden başıma gelen çok feci bir hadiseyi halka duyurmanız için size anlatacağım. Yalnız zat-ı halinizden pek önemli bir ricada bulunacağım. Bendeniz 62 yaşında bir ihtiyarım. Zamanın kötülüğü, başımızdakilerin zulmü elbet sizce bilinmektedir. Arz edeceğim bu hadiseyi gazetenizde yazdığınız zaman yazıdan dolayı bir dava açılacağı kesindir. Bendeniz bu yaşlı halimde mahkemelerde sürünecek durumda değilim. Bunu elbet zat-ı halinizle takdir ederek mektubuma imzamı atmamış olmamı, cesaretsizliğime vermeyeceğinizi umarım. Adımı ve adresimi yazmıyorum çünkü bugünkü idarenin baskısı sonunda düştüğümüz bu hal, arkadaşlardan biri mektubu okumam burada keserek, çok ilginç dedi, herhalde adam çok önemli bir şey anlatacak. Ben mektubun arkasını okumasam da olur dedim çünkü sandığımızın tersine hiç de önemli değil. Adını, kimliğini saklı tutan bu okur yolda giderken bir arabanın kendisine çarptığını, o sırada çarpan arabanın numarasını alamadığı gibi rengini, modelini, markasını da hatırlayamadığını yazıyor. Ancak 2 gün sonra polise şikayet edebilmişse de polisin hala arabanın şoförünü yakalayamadığından yakınıyordu. Bunun arkasından gelen mektup şöyleydi. Sayın yazar, her türlü haksızlığa isyan eden yazılarınızı her gün büyük bir ilgiyle okumaktayız. İki adet şiirimi mektubuma ekli olarak size sunuyorum. Bu şiirler başımızdakilerin herkesçe bilinen kötü tutumlarını yeren çok acı taşlamalardır. Bunları sizden başka bir yazara gönderemezdim. Şiirlerimi beğenerek gazetenizde yayınlayacağınıza büyük güvenim var. Yalnız şiirlerimin altında adımın yazılmasını sakıncalı gördüğümden adımın yazılmamasını rica ederim. Adımın yerine Tunç Yürek rumuzu konulsun. Çünkü şiirler gazetenize çıkınca mahkemeye verecekleri tabiidir. Benim yaşımda üniversiteli bir gencin istikbalinin mahvolmasını herhalde siz de istemezsiniz. Milletimizi bugünkü hale düşürenlerin.
Ayrım sonu.